Ayrım 12. İn. Sabri Uzun. Sayfa 161. Müfettiş Özkılınç, Dink soruşturmasında da var. Mülkiye müfettişi Mehmet Ali Özkılınç, Hrant Dink cinayetinin idari soruşturmasında da görevlendirilmişti. Özkılınç'ın bu soruşturma esnasında yaptıklarına da bakmak gerekiyor. Trabzon İstihbarat Şubesi, İstanbul İstihbarat Şubesi'nden Osman Hayal adlı kişinin geçmişte oturduğu evin adresinin tahkikatını istemişti. İstanbul İstihbarat Şubesi görevlileri tespitlerini şube bilgisayarına yüklediler. Mehmet Ali Özkılınç, İstanbul'da yaptığı soruşturma sırasında o yükleme yapılan bilgisayarda inceleme yaptırmış ve sonunda raporuna söz konusu tahkikat yazısının yüklenmediğini yazmıştı. İstihbarat Şube Müdürü A. İlhan Güler'in itirazı üzerine bu sefer Mülkiye Müfettişi Akif İkbal görevlendirildi. İkbal'in yaptırdığı inceleme sonucunda kaybolan tahkikat yazısının şube bilgisayarında kayıtlı olduğu tespit edildi. İkisi de müfettişti ama Mehmet Ali Özkılınç ile Akif İkbal aynı bilgisayara yüklenmiş tahkikat raporu hakkında birbirine %100 zıt iki ayrı rapor düzenlemişlerdi. Sabri Uzun'un 120 bin lira civarındaki banka mevduatı hakkında 400 bin lira diye rapor yazan Mehmet Ali Özkılınç, İstanbul İstihbarat Şubesi'nin bilgisayarında bulunan tahkikat yazısı içinde bulunamadı diye bir rapor hazırlamıştı. Bu kadar yanlışlık yaptıktan sonra Mehmet Ali Özkılınç, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine terfi ettirildi. Tayinlere cemaat müdahalesi. Yukarıda da belirtildiği üzere Hanefi Avcı kitabında Sabri Uzun cemaat yapısını bilmeden o yapıyı dağıtmaya kalkışmıştı diyor. Doğru söylüyor. Görevde olduğum dönemde bazı personel 18 senedir doğuya gitmemişti. Bu durumları utanç vericiydi. Onlar bir an önce şark görevini yapmalıydı ki geriden gelen ast personel işlemlerin adaletine inanmalıydı. Daire başkanlığından ayrılana kadar cemaat şakirtlerine görev vermedim. Ancak ben görevden alındıktan sonra şube müdürlüğü ve daire başkan yardımcılığı görevlerine getirildiler. 2006-2007. O tarihte onların cemaat imamlığını bilmiyordum. Sadece adalet duygusuyla avcının dediği gibi bilmeden yapıyı dağıtmaya kalkmıştım. Cemaat başından beri tayinler konusunda hassastı. Dink cinayetinden 3-4 gün önce İstanbul İstihbarat Müdürü A. İlhan Güler, Bakanın, Emniyet Genel Müdürünün, İstanbul Valisinin, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın haberi olmadan gizlice İstihbarat Daire Başkanlığı'na çağrılmıştı. Kendisine seni İstanbul'dan alıp Ankara hariç istediğin ile vereceğiz diye teklif yapıldı. Bu teklif İstihbarat Daire Başkanlığı'nın lojmanında bir şube müdürünün evinde gizlice yapıldı ve o sırada evde 4 kişi daha vardı. Bu olayın meydana geliş şeklinden o teklifi yapanların istihbarat dairesindeki cemaat şurası imamları oldukları anlaşılmaktadır. Cemaatin tayinler konusunda yaptıkları bunlarla sınırlı değildir. A. İlhan Güler'in İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne tayin edilmesine ilişkin İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyüreğin teklif yazısını Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, Personel Dairesi Başkanı İbrahim Selvi'ye sormuş, görüşünü istemişti. Selvi bu tayine olumsuz yaklaşmıştı. Müfettiş Mehmet Ali Özkılınç, Ramazan Akyüreğin tayinini istediği Güler hakkında da gerçeğe aykırı rapor düzenlemişti. Müfettişin raporuyla İstihbarat Dairesi Başkanı'nın tayin talebi birbirine paralellik göstermektedir. Ancak Ramazan Akyüreğin A. İlhan Güler'i Muğla'ya tayin etme isteği müfettiş raporundan öncedir. Şunu demek istiyorum, müfettişler rapor yazıp da A. İlhan Güler'i İstanbul'dan başka bir ile tayin edin demeden önce Ramazan Akyürek zaten Güler'in tayinini istemişti. Görevim esnasında yaşadıklarımdan edindiğim izlenim, mülkiye müfettişlerinin bazılarıyla bazı daire başkanlarının aynı cemaat şurası tarafından yönetildikleri şeklindedir. Şark görevine göndermek istediğim şube müdürü C, A, F, R, G ve M'd A İlhan Güler'e gizli tayin dayatmasında bulunan 4 kişilik ekiptir. Bu tayin dayatması o kişilerin istihbarat dairesindeki cemaat şurası imamları olduklarını göstermektedir. Devrimci karargah Ulaş Erdoğan ve Osman Baha Okar. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından hazırlanıp özel yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 2010/71 esas sayılı iddianame devrimci karargah örgütü hakkındadır. Bu iddianamenin 12. sayfasında aynen şunlar yazılıdır. KİHBİ kayıtlarında KİHBİ Kaçakçılık İstihbarat Harekat Bilgi İşlem SU şüpheli Ulaş Erdoğan'ın dolandırıcılık iflas suçundan Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001/402 esas sayısına kayden Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'nce emniyeti suistimal suçundan Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/227 esas sayısına kayden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/601 esas sayısına kayden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'nce aranıyor kayıtlarının bulunduğu hırsızlık suçundan Ankara C Başsavcılığı'nın 2001/988 sayısına kayden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce resmi belgede sahtecilik suçundan Ankara C Başsavcılığı'nın 2001/74315 sayısına kayden Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nce elektrik hırsızlığı suçundan Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2003/87 esas sayısına kayden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'nce para itibari amme kağıt ve damgalarda sahtekarlık suçundan Kartal 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/254 esas sayısına kayden hakkında işlem yapıldığı Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait yakalandı kayıtlarının bulunduğu. Hiçbir yorum katmadan bir hatırlatmada bulunacağım. Bazı savcılara göre Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yukarıda hakkındaki suç kayıtları bulunan Ulaş Erdoğan'la aynı örgüttendi. Hanefi Bey o örgüte yardım yataklık suçundan tutukluydu. Yukarıdaki iddianameyi 20 Ocak 2010 tarihinde hazırlayan savcı Kadir Altınışık, bundan yaklaşık 4 ay önce yani 28 Eylül 2010 tarihinde gözaltına alınan Hanefi Avcı hakkında da iddianame hazırlamış. Üstelik daha sonra da Haliç'te yaşayan Simonlar adlı kitabında yazılanlardan dolayı Hanefi Avcı hakkında şahsi şikayette bulunmuştu. Yani Kadir Altınışık hem Avcı hakkında şikayetçi olmuş hem de onun hakkında iddianame hazırlamış. Bu durumu okuyucunun takdirine bırakıyorum. Hanefi Avcı, Fethullah Gülen cemaatine bağlı polislerin ve onlarla işbirliği içinde bulunan savcıların düzmece örgütler kurduklarını, devrimci karargah örgütünün de böyle bir örgüt olduğunu, Emniyet Genel Müdürleri Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü ile Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'a da benzer şekilde hileli soruşturmalarla komplo kurulduğunu öne sürmüştü. Bu değerlendirmesine gönülden katılıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 4000 siyasi zanlının sorgusuna katıldım, izledim, operasyonlarına şahit oldum. Hiçbir sol örgüt, Marksist anlayışları gereği, mala karşı suç işleyen kişilerle değil örgüt kurmak, herhangi bir ilişki bile kurmaz. Çünkü hırsızlar, dolandırıcılar, küçük bir menfaat karşılığında gizli örgüt üyelerini de çabucak ele verirler. Bugüne kadar Ulaş Erdoğan gibi mala karşı suç işlemiş kişileri hiçbir sol örgüt içinde görmedim. Hanefi Avcı'ya yönelik bir komplo hazırlanmıştı. Göstermelik olarak Ulaş Erdoğan, örgüt üyeliğinden gözaltına alınacak, daha sonra gizli tanık olmak, itirafta bulunmak için savcılığa müracaat edecek, bu talebi kabul edilecek, belki de kendisine yüklü miktarda para da verilecek ve cezaevinden çıkartılacaktı. Böyle bir komployla sanıktan, Ulaş Erdoğan'dan tanık yapılacak, diğer sanık hakkında Hanefi Avcı, menfaat karşılığı ifade verdirilecek ve Avcı cezaevinde çürütülecekti. Tıpkı Osman Yıldırım'ın Ergenekon davasında sanıkken tanık yapılması, Çaycı Hıdır Altuğ'un Hanefi Avcı aleyhine tanık yapılması, Korucu Koçera Salucci'ye tehditle tanıklık teklif edilmesi gibi. Böylece Hanefi Avcı'ya yönelik düzmece operasyonlar serisi tamamlanacak, Avcı cezalandırılacaktı. Şimdi de dikkatinizi başka bir belgeye çekmek istiyorum. Savcı Kadir Altınışık'ın 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği iddianamenin sonucunda Osman Baha Okar 25 Eylül 2010 günü tutuklanmıştı. Okar'ın avukatı bu tutuklamaya İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etmişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Başkanlığı'na Sorgu No 2010/109, Soruşturma No 2010/1868, İtiraz eden şüpheli Osman Baha Okar, tutuklama tarihi 25.09.2010, konu haksız ve yersiz tutuklamaya itirazımızdır. Madde 7, müvekkilimin tutuklanmasından sonra gelişen olaylar ve eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın devrimci karargah örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanması, müvekkilimin çok anlamsız duran tutuklanmasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Hanefi Avcı'nın sol bir terör örgütüyle bağlantılı olabileceğine kamuoyunu inandırmak mümkün değildir. Hele de Salt Hanefi Avcı'yı tutuklamak için önce sol bir örgüt var edilmiş ve müvekkilim de bu var etme sürecinde soruşturmayı yürütenlerin aklına gelmiş ve tutuklanmışsa, bu tutukluluğu sadece hukuki kalıplara değil, vicdan ve ahlaka da sığdırabilmek mümkün değildir. Osman Baha Okar'ın avukatının itiraz dilekçesindeki müvekkilimin çok anlamsız duran tutuklanmasına yeni bir boyut kazandırmıştır cümlesiyle, Osman Baha Okar, sadece Hanefi Avcı'nın tutuklanmasına zemin hazırlanabilmesi için düzmece senaryolarla kurulan düzmece örgütle ilişkilendirilmiştir denilmek istenmektedir. Hanefi Avcı'nın sol bir terör örgütüyle bağlantılı olabileceğine kamuoyunu inandırmak mümkün değildir cümlesinde ise, kurulan komploda Hanefi Avcı'yı sol bir örgütle ilişkilendirebilmek için bu örgüt kurulmuştur anlamı yatmaktadır. Salt Hanefi Avcı'yı tutuklamak için önce sol bir örgüt var edilmiş ifadesi ise yürek yakıcı bir hukuksuzluğa işaret etmektedir. Nitekim İzmir Savcısı Fatih Genç, Erzurum Savcısı Osman Şanal ve yukarıdaki iddianameyi ve Hanefi Avcı'nın tutuklanma iddianamesini hazırlamış olan Kadir Altınışık, ayrı ayrı Hanefi Avcı hakkında davacı olmuşlardı. Hanefi Avcı Silivri cezaevinde yatıyordu. Sık sık ziyaretine gidiyordum. Bir keresinde Silivri'de bir savcı, "Neyi oluyorsunuz, niçin ziyaret etmek istiyorsunuz?" diye sorduktan sonra, "Ergenekon ve balyoz davalarından tutuklu olanlara ziyaretçi izni vermiyoruz," dedi. Cüzdanımı kaybetmiş gibi oldum. Param, sürücü belgem, kimlik kartım, bankamatik kartım kaybolmuş, ortada çaresiz kalmış gibiydim. Sadece güçlü olmam gerektiğini biliyordum. En son 9 Mayıs 2014'te ziyaretine gittiğimde, "Hanefi, ben senin Silivri cezaevinden çıkmanı hiç istemiyorum. Sen de tahliye isteme," dedim. Her zamanki sevimli, hoşgörülü haliyle güldü. Sözüme şöyle devam etmiştim. Sen cezaevinden çıkarsan, Türkiye senin yaşamakta olduğun zulmü konuşmayacak. Bu yüzden Türkiye'ye demokrasinin gelmesi gecikecek. Sen ne kadar tutuklu kalırsan, Türkiye'ye demokrasi o kadar erken gelecek. Hanefi Avcı, Mayıs 2005'te Edirne'ye tayin olduğunda, ziyaretine giden her arkadaşımız, kutsal topraklara gidiyorum derdi. Biz de Silivri cezaevine giderken kutsal topraklara gidiyoruz diye espri yapıyorduk. Ümit Sayın vakası. Zaman gazetesi 8 Aralık 2009 tarihli nüshasında Anadolu Kod adlı gizli tanık Ümit Sayın'ın çok önemli açıklamalarda bulunduğunu yazmıştı. 1. Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Ümit Sayın, kapalı celsede verdiği ifadede davanın seyrini etkileyecek itiraflarda bulundu. Sayın, 2006 yılında Merkez Ordu Evi'nde emekli orgeneral Hurşit Tolon'la da görüştüğünü açıklayarak şunları anlattı. Bana TSK içinde bir yapılanma olduğundan, bu yapılanmanın gidişata dur diyeceğinden bahsetti. Beni Şener Er Uygur'la tanıştırdı. Er Uygur'la 2006 yılında Fenerbahçe Ordu Evi'nde yaptığımız görüşmede bana TSK içinde böyle bir örgütün varlığından, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon kurulduğundan söz etti. Konuştuğum diğer komutanlar bana görev üstlenmem konusunda bir şey söylemedi. Sadece Er Uygur, sivil kanadında yer alır mısın dedi, ben de alamayacağımı söyledim. Sayın ayrıca Genelkurmay istihbaratından emekli tümgeneral Alaaddin Parmaksız'ın da bu konudan haberi olduğunu söylediğini, Mehmet Zekeriya Öztürk ve emekli tümgeneral Reha Taşkesen'in de bu örgütlenmeden söz ettiğini belirtmişti. Tam da bu konuda birkaç soru sormak istiyorum. Ümit Sayın, İstanbul İstihbarat Şubesi'nde şube müdür yardımcısı, 2006, Şahin Çiftçi'nin arkadaşıydı. Sık sık onun yanına geliyordu. Peki Ümit Sayın bu kadar şey biliyordu da bildiklerini çok samimi arkadaşı, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Şahin Çiftçi'ye neden anlatmadı? Acaba Sayın Şahin Çiftçi'nin ricasıyla mı gizli tanık oldu? Yukarıdaki bilgileri Çiftçi'ye aktardıysa, bu bilgilerin istihbarat dairesinde rapor halinde kaydının olması gerekir. Eğer bu bildiklerini Çiftçi'ye aktarmamış da adli soruşturma ve yargılama aşamasında Anadolu Kod adıyla gizli tanık sıfatıyla yargı makamlarına aktarmışsa bu işte bir sahtekarlık var demektir. Oysa o dönemde şube personeli Şahin Çiftçi'ye bu adam kafayı yemiş, şunu şubeye sokma diyerek rahatsızlıklarını ifade ediyor ve Ümit Sayın'ın dışarı vurmuş dengesizliğini dile getiriyorlardı. Aklen malul denilebilecek bir kişinin tanık koruma programı kapsamına alınıp kod adıyla birlikte gizli tanıklığının da deşifre edilmiş olması şube personelinin rahatsızlık duymakta haklı olduğunu göstermektedir. ABD Büyükelçiliği'nde briefing. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun hazırladıkları Sızıntı, WikiLeaks'te Ünlü Türkler isimli kitabı ilgiyle okudum. Dipnot: Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sızıntı, WikiLeaks'te Ünlü Türkler, Kırmızı Kedi Yayınları 2012. Bu kitaptaki bilgilerle geçmiş görevlerim ve polislik mesleğim sırasında edindiğim bilgileri birleştirince şu sonuçlara ulaşıyorum. 1. Kitabın 158. sayfasında cemaatin görevlileri Fethullah Gülen'e Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma izni, green card alabilmek için Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva'dan referans mektubu talep etmişler. Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından hazırlanan mektubu imzalamasını istemişler. Hahambaşı bu talebi reddetmiştir denilmekte. Cemaat yanlısı yayın yapan bir internet sitesinde 2006 yılında yayımlanan haberde Kara Kuvvetleri Komutanı, Müstakbel Genelkurmay Başkanı adayı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin mezarının Filistin'de bulunduğu, Yahudi olduğu yazılmıştı. Ben bu yalan haberi cemaatin yaydığını ilgili ve yetkili makama Şubat 2006'da raporla bildirmiştim. Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin Yahudi olduğunu iddia eden Fethullah Gülen cemaati, ihtiyaç duyduğunda Yahudi hahambaşı İsa Kaleva'dan yardım talep etmişti. 2. Sayfa 237'de ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Daniel O'Grady'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği 24 Kasım 2008 tarihli raporda 3 gün önce 21 Kasım 2008 Türk Emniyeti'nin Büyükelçiliğe verdiği Ergenekon operasyonu briefingi anlatılmıştır. Ben 1997-1999, 2001-2002 ve 2003-2006 yıllarında toplam 6 yıl İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinde bulundum. Bu göreve 3 defa getirilmiş tek daire başkanıyım. Polisimizin herhangi bir emir verilmeden herhangi bir ülkenin büyükelçiliğine gidip briefing vermesi, yaptığı operasyonlar hakkında açıklamada bulunması, devlet geleneğine ve istihbarat terbiyesine aykırıdır. Bir örnek vereyim. El-Kaide örgütünün en önemli militanı durumunda olan Luis Hakka isimli kişi, 2005 yılında bizzat tarafımdan yürütülen operasyonla Diyarbakır'da yakalanmıştı. ABD tarafından da aranmakta olan Sakka hakkında adliyeye sevk edilip tutuklanana kadar Ankara'da görevli Amerikalı muhataplarımıza kesinlikle bilgi vermedim. Bağımsız bir ülkenin polisi de bağımsızdır. Yürütülen adli soruşturmalar gizlidir. Bu gizlilik hem devletin namusudur, hem mesleki sırlarını gizlemekle yükümlü polisin namusudur, hem de hukukun namusudur. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gidip briefing veren İstihbarat Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürü'nün isminin Ufuk olduğunu duymuştum. Benim görev yaptığım dönemde İstihbarat Dairesi'nde Dış İlişkiler Şubesi diye bir şube yoktu. Böyle bir şube kurulmasına da ihtiyaç duymamıştım. Sızıntıyı okuduktan sonra yaptığım araştırmada şube müdürü RG'nin emrinde çalışan Ufuk Gürsoy Yavuz'un yeni kurulmuş olan Dış İlişkiler Şube Müdürü görevine getirildiğini öğrendim. 2008 yılında İçişleri Bakanı olan Beşir Atalay, AK Parti Milletvekili ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, AK Parti Milletvekili, 2012'nin Şubat ayında TBMM'de birlikte yaptıkları basın açıklamasında ABD Ankara Büyükelçiliği'ne briefing vermek üzere hiç kimse görevlendirilmedi, böyle bir görev yoktur demişlerdi. Anlıyorum ki Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı'nın ve Emniyet Genel Müdürü'nün emirleri, iradeleri ve inisiyatifleri dışında başka bir gücün, cemaat, iradesiyle yönetilmiştir. Briefingi veren İstihbarat Dairesi Şube Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz, FBI görevlilerinin de bulunduğu ortamda Ergenekon örgütü hakkında aşırı milliyetçi çevrelerden taraftar bulabilmek için Batı ve ABD karşıtı propagandaya güvenen mafyayı İBDC, Hizbul Tahrir, DHKPC gibi örgütleri kontrol eden, gelişkin bir ekonomisi ve örgütlenmesi olan devasa bir şebeke, diyor. Şube müdürü ayrıca, başka bir ülkeye bu kadar ayrıntılı bir briefing vermedik deme gereğini hissediyor. Dipnot, sızıntı, sayfa 238. Ergenekon örgütünün özellikle ABD karşıtı olduğunun altını çizerek, Büyükelçiliğin yani ABD'nin desteğini sağlamaya çalıştıkları açıktır. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü'nün bilgisi dışında böyle bir işi yapmanın idari soruşturma konusu olması kaçınılmazdır. Şimdiye kadar Ufuk Gürsoy Yavuz hakkında bir idari soruşturma başlatıldığını duymadım. Bunu yapabilecek siyasi iradenin var olduğunu da sanmıyorum. Fethullah Gülen ABD'den oturma izni talep ettiğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst rütbeli bazı personelinin, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli CIA yetkililerinden ısrarla ricada bulunduklarını da duymuştum. Bana göre briefingi veren şube müdürü, Gülen cemaatine bağlı olup, cemaatin istihbarat dairesinde bulunan şurası tarafından görevlendirilmiştir. Amaç Amerikalıları bilgilendirmekten çok, Fethullah Gülen'in oturma izninin önünü açmaktır. Gene sızıntıda açıklandığına göre Amerikalıların değerlendirmesi şöyle olmuştur. Polis briefing süresince somut deliller ortaya koyamıyor. Ancak davanın sanıklarının suçlu olduğuna dair sağlam delilleri olduğunu iddia ediyor. Polis briefingde Türk yargıçlarından da şikayet ediyor. Onlara göre yargıçların bazı sanıkları delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakması doğru değil. Dipnot, sızıntı sayfa 239. Ceza muhakemeleri kanununa göre adli soruşturmalarda tüm kolluk, polis, jandarma ve benzeri, makam ve memurları Cumhuriyet Savcısının emrindedir. Ergenekon soruşturması da bir adli görev olduğuna göre, Cumhuriyet Savcısının emrinde olması gereken polis, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gidip, kendisinin adli amiri durumunda olan savcıları, hakimleri ispiyon etmiş ve bu durum adli idari soruşturma konusu olmamıştır. Yaşar Büyükanıt'ın özel hayatı ve Amerikalılar. Sızıntı kitabını okumaya devam edelim. Briefing'de eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın kızının cinsel ilişkileriyle ilgili fotoğraf ve belgelerin de ortaya çıktığının konuşulduğu ifade ediliyordu. Dipnot, sızıntı sayfa 241. Devam eden cümlede ise, ancak polisin Yaşar Büyükanıt'ın ailesinin özel hayatını hedef alan bazı materyalleri ABD'li diplomatlara gösterdiği anlaşılıyor denilmekte. Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin mezarı İsrail'de, Büyükanıt'ın dedesi Yahudi diye yalan haber yayanların cemaat olduğunu en üst makama rapor eden benim. Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin Arap çöllerinde savaşırken şehit düştüğünü biliyoruz. Bir şehide sırf torunu Yaşar Büyükanıt'tan intikam alabilmek amacıyla Yahudi demek, bu yöntemle aşağılamaya çalışmak ne İslamiyetle, ne Türklükle, ne de insanlıkla bağdaşır. Ama kendilerine cemaat diyen bir örgüt bu terbiyesizliği yapmıştır. Bu noktada sorulması gereken sorular şunlardır. Amerikalılara gidip Yaşar Büyükanıt'ın kızının cinsel ilişkileriyle ilgili fotoğraf ve belgelerin ortaya çıktığını söyleyen kişi, şube müdürü Ufuk Gürsoy Y. aynı cemaatin bağlısı mıydı? Ufuk Gürsoy Yavuz'la 2006 yılında internette yalan haber yayan kişi aynı merkezden mi idare ediliyorlardı? Bu konu neden adli ve idari soruşturmalarla araştırılmadı? Neden araştırılamıyor? Bu kişilerin arkasındaki gizli güç kim? İstihbarata 50 bin dolar hibe teklifi. Polisimizin 2005 ve 2008 yılında ne kadar şahsiyetsizleştiğini gözler önüne sermek için diplomatik usuller ve mesleki terbiye gereği ülke adı vermeden bir anımı nakletmek isterim. Dost ve müttefik bir ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli, karşılığımız olan personeli Kasım 2005'te ziyaretime geldiler. Yanımda diplomatik görüşmelerden sorumlu şube müdürü de bulunuyordu. Misafirimiz, biz sizin dairenize, İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 50 bin dolar hibe yardımında bulunmak istiyoruz dedi. Onlara ben bu teklifinizi yönetim kurulumuza götüreceğim, yarın size cevap vereceğim dedim. Hiçbir devlet dairesi yönetim kurulu tarafından yönetilmez. Amacım bu teklifiniz gizli kalmayacak, daire üst personelinin bilgisine sunacağım mesajını vermekti. Ertesi gün tekrar geldiler, olumlu cevap alıp bir başarı göstermiş olmayı arzuluyorlardı. Şu cevabı verdim. Teklifinizi yönetim kuruluna götürdüm. Arkadaşlarımızla şu kararı aldık. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Sizler bizim misafirimizsiniz. Misafirden bağış almak bize yakışmaz. Biz sizlere 100 bin dolar bağışta bulunmayı kararlaştırdık. O anda o yabancı görevlilerin yüz hallerini görmenizi çok isterdim. Kekelemeye başladılar. Ama şey gibi arkası gelmeyen cümleler kurmaya çalıştılar. Yabancı diplomatik personel eskiden istihbarat dairesi başkanlığına gelmeyi, randevu almayı bile büyük başarı gibi görürdü. 2008 yılında ise İstihbarat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü'nün, İçişleri Bakanı'nın ve Emniyet Genel Müdürü'nün bilgisi ve izni olmadan kendilerine briefing verdirtecek noktaya gelmişlerdi. Çünkü karşılarındakiler kişiliksizleşmişti ve bu aslında büyük bir diplomatik ve siyasi kriz demekti. Çuval Olayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Mart 2003 günü yapılan oturumunda Türkiye üzerinden Irak'a Saddam Hüseyin'in Baas rejimine yönelik NATO operasyonunda Türkiye'nin topraklarının kullanılmasına karşı oy vermişti. Daha sonraki uygulamalarda Adana İncirlik Üssü'nün kullandırılmasıyla hem kriz aşılmış hem Arapların Türkiye karşıtı propagandası önlenmişti. O yıllarda Türkiye'nin yıllık ihracatı 40 milyar dolarken, ABD Irak'a yapılacak saldırıya destek vermesi halinde, Türkiye'ye 1 milyar dolar hibede bulunacağını veya 8 milyar dolarlık IMF borcunu erteleyebileceğini öne sürmüştü. Bu aşağılayıcı bir teklifti. O kriz döneminde Irak'ta görev yapan Türk subaylarının karargahı Amerikalı askerler tarafından basıldı. Subaylarımızı başlarına çuvallar geçirerek gözaltına aldılar. 3 Temmuz 2003. Ben 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilmesinin intikamını almak amacıyla Türk subaylarının başlarına çuval geçirildiğine inandığım için Ankara'daki Büyükelçilik'te görevli muhataplarıma 3-4 ay randevu vermedim. 3 ay sonra ziyaretime gelen BG isimli görevli, ilişkilerimizin zayıflamasından dolayı serzenişte bulundu. O serzeniş bana söz hakkı yarattı. Ben subaylarının başına çuval geçirilmiş bir ülkenin emniyet müdürüyüm. İlişkilerimizin eski düzeye erişmesini beklemezsiniz herhalde dedim. BG, bu olay o kadar önemli mi dedi. Size göre bu olay kaç yılda unutulur diye sordum. Ben 10-15 günde unutulur diye bekliyorum dedi. Bu kanaate nasıl vardınız dedim. Muavenet zırhlısı olayı o tarihte 10-15 gün içinde Türkiye'nin gündeminden düşmüştü. Bu örnekten hareketle 15 gün diyorum dedi. O olay Amerikalı bir erin kişisel hatasından kaynaklanmıştı. Kişilerin hatasını büyütüp uluslararası bir krize çevirmemek gerekir. Oysa çuval geçirme olayı Amerikalı komuta kademesinin kararının Amerikalı subaylar tarafından uygulanmasıdır. Bir karargah iradesi söz konusudur. Bu olay Türk milleti tarafından 50 sene içinde unutulursa çok erken unutuldu diyebilirsiniz. Ben bu olayı hiç unutmayacağım, çocuklarımın da unutmaması için onlara vasiyet edeceğim dedim. Parmak izi vermedik. Yine ülke adı yazmayacağım. Dost ve müttefik bir ülkenin Ankara'da görev yapan personeli, İstihbarat Dairesi Başkanlığı personelini kendi ülkelerine davet ettiler. Onlara bu teklifinizi yazılı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletin, alacağımız emre göre hareket ederiz dedim. Yazılı teklif yaptılar. Karar verildi. 7 kişilik bir ekiple o ülkeye gideceğiz. Elçilik görevlileri, yarın elçiliğe gelip parmak izi verin dediler. Ben parmak izi vermeye gelmem, heyetimizden de kimse parmak izi veremez dedim. Ama birkaç ay önce Emniyet Genel Müdürü de bizim ülkemize gitti. O dahi elçiliğe gelip parmak izi verdi dediler. Ben ve ekibim vermeyiz, gerekirse ülkenize gitmeyiz dedim. Parmak izi vermeden o ülkeye gidip döndük. O ziyaret 2005 yılında gerçekleşmişti. Sonrasında ise nereden nereye geldik dedirten uygulamalar oldu. Emniyet personeli büyük elçiliklere gidip briefingler verdiler, ispiyonlarda bulundular. Umut Oran'a niçin hediye gönderildi? Umut Oran, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilidir. Ufuk Gürsoy Yavuz ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürüdür. 12 Şubat 2012'de gazetelere yansıyan habere göre Ufuk Gürsoy Yavuz, Umut Oran'a ve diğer bazı milletvekillerine 1000 Türk Lirası değerinde Polo marka bir set hediye etmiştir. Bu sette deri cüzdan, deri kemer, anahtarlık gibi eşyalar bulunmaktadır. Umut Oran Bey, bu hediyeyi basına açıkladıktan sonra Ufuk Gürsoy Yavuz'a iade etmişti. Ufuk Gürsoy Yavuz, bu 1000 liralık hediye setini kaç kişiye göndermiştir? Hediyeyi gönderirken İstihbarat Daire Başkanlığı adresinin yazılı olduğu kartviziti kullanmıştır. Yani gönderdiği hediyeyi daire başkanlığının görevi gereğince yapmıştır. Bu şekilde hediye gönderdiği kişilerin isimleri Emniyet Genel Müdürü veya diğer yetkililer tarafından bilinmekte miydi? Usul olarak İstihbarat Daire Başkanlığı işbirliği içinde olduğu kişilere, kurumlara ve şirketlere hediye göndermektedir. Umut Oran'la İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bir işbirliği var mıdır? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal aleyhine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne briefing veren Ufuk Gürsoy Yavuz'un yine CHP milletvekili Umut Oran'a yılbaşı hediyesi göndermesindeki çelişki nasıl açıklanacaktır? Hediye vermek bir dostluk ifadesidir. Bu hediyenin basın aracılığıyla ve kamuoyunun bilgilendirilmesiyle iade edilmiş olması ise Umut Oran'ın bir şeylerden kuşkulandığının, aralarında bir dostluk bulunmadığının göstergesidir. Acaba Umut Oran'a önce küçük hediyelerle, sonra pahalı hediyelerle ve en sonunda da parayla cemaate çekmek için kanca mı atılmıştır? Adım gibi eminim ki Umut Oran'a hediye gönderilmesinin perde arkasında da cemaat planı vardır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 180.